Ayrım 13. Bir insan. Oriana Fallaci. Sayfa 175. Heraklion'da eğlenmeyeceğimizi kente girmeden az önce rastladığımız beyaz polis arabası görününce anlamıştık. Birini gözetlediği belli olan bir hızla bizim gittiğimiz yönün tersine gidiyordu. Uçurumda ya üç ölü ya üç diri arayacaktı. Bizi aradıkları kuşkusuzdu. Çünkü arabamızın yanından geçer geçmez öylesine sert bir dönüş yaptı ki az daha bizi mahmuzlayacaktı. Burada içinde sivil giymiş kişilerin bulunduğu kırmızı bir araba eklenmişti. Bugünden itibaren ölüm benim için, belki senin için de bir otomobil biçiminde karşımıza çıkacaktı artık. Bir tavernaya girmiştik. Kapının hem girişinde hem de arka kapısında iki kişi nöbet tutuyordu. Yapıcının temasını iptal etmek için Pepo telefon ederken biz ikimiz Knossos Sarayı'na gitmiştik. Fakat yolda İtalyanca biliyor musun diye garip sorular soran birileri çıkmıştı karşımıza. Üzerlerine atlayıp küfürler savurdum. Neyse ki üniformalı polise müdahalesiyle iş yatıştı. En iyisi bir an önce dönmekti. Fakat yolda yeniden otomobil kazaları dizisinden nasıl kurtulabilirdik? Seni öldürmek için karayolunu seçtilerse dönüşte karanlıkta amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilirlerdi. Aramızda bir tartışma çıktı. Ben üniformalı polisler yardımcı oldular diye dönüşte de bize yardımcı olmaları için onlara haber verelim diyordum. Sense ben acaba polis tarafından korunmaya razı olur muyum? Ben panogulisim diye hop oturup hop kalkıyordum. Febo'nun işbirliği sayesinde izimizi kaybettirip Heraklion'dan Kısanya'ya sağ salim dönebildik. Kısanya'da mavi otomobil plakasının sahte olduğunu ortaya çıkaracak kadar vaktimiz oldu. Bu durum karşısında cinayeti işletmek için o katilleri kim kiralamıştı diye sorular geçmeye başladı kafamdan. Otomobil kazası süsü verilecek cinayeti Papadopoulos mu istiyordu? Ancak sağ kalman onun işine gelirdi. Acaba Ioannidis miydi? Fakat o da senin ancak kurşuna dizilmeni isterdi. Böyle basit bir otomobil kazasında ölmene gönlü razı olmazdı. Teofilo Yannakos ya da Hazizikis olabilir miydi? İktidar senden memnun değildi. Boyatis hapishanesinden çıktığın günden beri bir saniye rahat durmamıştın. Ülkendekiler olsun, yabancı gazeteciler olsun, verdiğin demeçler iktidarı rahatsız ediyordu. Akropol planında ısrar ediyordun. Yunanistan'dan ayrılsan iyi olur Aleko. Hayır, Parthenon'da kendimi havayı uçururum daha iyi. Ölüler dirilerden daha iyi konuşabiliyorlar diye mi? Evet, hayır Aleko, yanlış düşünüyorsun. Ölüler konuşamaz, yaşamalısın. Bu söz üzerine gidip odana kapanmıştın. Fakat ertesi sabah sakindin. Evet, ben bu akropol planından vazgeçiyorum dedin. Bu fikrinden vazgeçtiğin için öylesine sevinmiştim ki seni etkileyen acaba sözlerim miydi diye düşünmedim bile. Sen hayatta olduğun sürece üzerinde bile durmadım. Ancak yıllar sonra hayaletin belliğimin kabusu durumuna gelince ve anıların da araştırmalarımın nedeni olunca ölümün aracılığıyla seni anlayabilmek üzere olaylar mozaiğini kurmaya başladım. Hayır, akropol planından vazgeçirten ben olmamıştım. Seni ısrarlarından vazgeçirten, amaçladığın şeyleri gerçekleştiremeyişindi. İstekler sende birer sabit fikir haline dönüşüp de gerçekleşemeyince birden terk ediyordun onları. Yalnız iki konuda böyle davranmamıştın. Biri, Papadopoulos'a yaptığın suikastti çünkü bu olay yaşam çizgini oluşturacaktı. Bir de o belgelerin elde edilmesinde. Bu da ölüm çizgini oluşturacaktı. Özet olarak kahramanlık öykünün başlangıcında ve sonunda bu durum ozanların, sanatçıların başına gelir. Kısa yaşayacaklarını bilen asilerde de görülen bir durumdur. Genellikle bunların yaşamları sonuçlanmamış binbir serüvenin ateşiyle kül olur gider. Rüzgarı savurdukları tohumların çiçek açıp açmadığını görmeden göçüp giderler. Sürekli yeni bir şey peşinde koşmaları gerektiğinden bunların etkisini ölçüp biçmeyi düşünmezler. Yeniden bir daha bir daha başlarlar. Bu nedenle girişimleri arasında bağ kurulmaz gibi görünür. Fakat toplu bakışla bakmasını bilenler bir bağ bulunduğunu fark ederler. Bana birden Yunanistan'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istiyorum dedin. Yarın pasaport için başvuracağım. Ya vermezlerse Papadopoulos verir. Tiranlıkların ortak bir yanı senin durumunda olanlara pasaport vermek istemeyişleridir. Doğduğun mahalle olan Glifada'nın bağlı bulunduğu nüfus dairesinden doğum kağıdı vermiyorlardı. Her gün resim daireye gidip geliyordun. Oradaki memurların sana yakınlık duyduklarını anlıyordun. Fakat sana o kağıdı vermiyorlardı. Doğmamışım, daha doğmamışım diye söylenerek eve dönüyordun. Bir akşam İtalya'ya kaçmak istediğini söyledin. Haritayı açtın. Deniz yoluyla mı, karadan mı kaçsam diye düşünüyordun. Aklından geçen bir şeyi bana söylemiyordun. Ama sonunda bir yat bulmamı istedin. Bunun için en azından bir aylık bir süreye gerek vardı. Daha çabuk olmalısın diyordun. Yat bulmak, taksi bulmak için değil ki. Sen istesen bulursun. Demek beni sevmiyorsun. Her zaman olduğu gibi bu kez de kafana koyduğun bir fikir üzerine son derece iyimser oluyor tüm engelleri aşabilirmişsin gibi düşünüyordum. İşin icabına bakmak amacıyla Roma'ya gitmek için bavullarımı hazırlıyordum ki doğdum, doğdum diye gürleyerek girdin eve. Doğum kağıdını elinde bayrak gibi sallıyordun sevinçle. Bavullarım hemen açıldı ve belgelerin ilki gelince pasaport da gelir diye beklemeye koyulduk. Pasaportu Papadopoulos verir ama ya Ioannidis? Tahmininde yanılmamıştın. İlk belgeyi aldıktan sonra evin çevresinde gözetleyenlerin sayısı artmıştı. Esa subaylarından birinin eve girip çıkanları bile uyardığını öğrenmiştik. Girit'ten döndüğümüz zaman çevrende bir boşluk belirmişti. Seni eskiden arayanlar artık aramıyorlardı. Parmakla sayılacak kadar azdı ziyaretine gelenler. Hatta peşinde koşan dişi hayranlar bile uğramıyorlardı. Yanına yaklaşmak için binbir bahane bulan şöhret budalaları da evladı ayal var evde gerekçesiyle senden kaçıyorlardı. Kuraklıktan ekinleri yanan ve her yağmur damlası üzerine göğü kolaçan eden bir çiftçi gibi pasaportunun gelmesini bekliyordun. Ben de artık Atina'dan nefret etmeye başlamıştım. Sürekli sorun ve acı veren bu kentten ayrılacağımız günü sabırsızlıkla bekliyordum. Pasaport işlemlerini hızlandırmak için telefonlarımızı dinliyorlardır umuduyla New York'a falan telefon açıp konferans vermeni bekleyen üniversiteler bulunduğu izlenimini uyandırıyordum. Orada anlaştığım bir arkadaşla telefonda hayali çağrılar üzerinde duruyorduk. Amerikan senatörlerinin de bu konferans sorunuyla ilgilendikleri izlenimini uyandırmıştık. Kesin olarak hangi üniversite, hangi konulu konferans diye ayrıntı da veriyorduk. Telefon konuşmalarımızın Papadopoulos yönetimini etkilediği kesindi. Nitekim senin ölümünden 2 yıl sonra bunun böyle olduğunu öğrenmiştik. Karayoluyla kaçmaya karar vermiştin. Annen razı değildi buna ama yine de bavulunu hazırladı. O akşam odasındaki tüm azizler için mum yaktı. Sabaha karşı bizi uyandırdı. Gece rüyasında azizlerden birini gördüğünü ve pasaportunun geleceğini haber verdiğini söyledi. O sabah pasaport çıka gelmişti. Pasaportu eline alır almaz ilk sorduğun şu oldu. Saat kaç? 9:30. Roma'ya kaçta uçak var? Öğleden sonra saat 2'de. Biletleri almaya sen mi gideceksin? Evet. Yalnız gidiş mi? Hayır, gidiş geliş. Kendimi bir kuş kadar hafif hissediyordum. Yarının bir gökkuşağı rengi getireceği duygusu vardı içimde. Bu gökkuşağı altında ağzım kulaklarıma varmış yürüyordum. Herkes şaşkınlıkla bana bakıyordu. Fakat bileti alır almaz keyfim kaçtı. Bilete dokunur dokunmaz. Atina'ya indiğim gün içimde beliren korkuya benzer bir duygu yayılmıştı benliğime. Düşüncelerimi dağıtmaya çalışarak bir taksiye atladım. Batıl inançlara saplananlarla yaşaya yaşaya insanın batıl inanç sahibi olduğunu düşünerek eve geldim. Eve gelirken üzerinde Texaco yazılı garajı gördüm. İçimi yine o duygu kapladı. Eve girdim ve sana bileti uzattım. İşte. Gitmemizi engelleyecekler galiba. Kızgınlık dolu bir fısıldayıştı. Bunu da nereden çıkardın? Koku aldım. Çevremizde en az 20 polis var. Ben terminalde polis falan göremiyordum. Neredeler? Sen onları tanımayı henüz öğrenmedin. Bak şu polis, şu da öbürü de. Nasıl anlıyorsun? Pavuçlarından. Bak hepsinin de bağı var. Şu blücinli genç de. Evet ama gitmemize nasıl engel olabilirler? Pasaport kontrolünden geçtik. Uçağa biniş koçanı da elimizde. Daha önce olsaydı yapabilirlerdi. Daha önce orada gazeteciler vardı. Doğruydu. Yunanistan'dan ayrılacağın haberi üzerine gazeteciler gelmişti. Pasaport kontrol noktasına dek gazeteciler tarafından korunuyorduk demek. Yine de nasıl engel olabileceklerini akıl erdiremiyorum. Birazdan anlarsın. Roma'ya gidecek olanlar iki nolu kapıya diye anons edildi. Herkesle birlikte sıraya girdik. Sıra bize geldiğinde korkudan gözlerini açmış bir hostes, "Hayır, siz gidemezsiniz." diyerek bizi itti. Birden çevremizde pabuçları Putin gibi bağlı kişiler belirdi. "Gitmek hakkına sahibiz. Pasaportlarımız var. Kesin sesinizi. Nedenini öğrenmek hakkımız. Susun diyoruz." Sonra kızgınlıktan ıslık gibi çıkan bir fısıldayışla bana, "Tartışma. Böyle boktan adamlarla tartışılmaz," dedin. Aralarından biri üstüne saldırırken, "Dikkat, Aleko," diye bağırdım. Söylememe gerek bile kalmadı. Bize Heraklion yolunda mavi otomobil saldırdığı anlarda koruduğun soğukkanlığın hemen geri gelmişti. "Ne yapmamız gerekir, Aleko?" "Beklemekten başka çare yok. Bakalım, Papadopoulos mu, Ioannidis mi kazanacak pasaportum konusundaki tartışmayı?" Bu arada hostes uçağa bineceklerin kağıtlarını topluyordu. Aradan 5 dakika geçti, çevremizi Putin bağlı adamlar sarmıştı. 5 dakika, 10 dakika, 15, 20. Uçak oracıktaydı. İki nolu kapının az ötesinde. Kapıdan geçip 2 metre öteye gidebilse kurtulacaktık. uçak şirketi görevlilerinden biri yanımızdan geçiyordu. Uçağa alınmama kararının kesin olup olmadığını sordum. Fısıldayarak kesin olarak bilinmediğini ve tartışmaların sürüp gittiğini söyledi. Uçak merdivenini almamalarını ve her olasılığa karşı hazır olmalarını rica ettim. 25 dakika geçti, yarım saat dolmuştu ki görevli çıka geldi. Hazır olun. Cumhurbaşkanlığı köşküyle konuşuyorlar. Oradan olumlu yanıt gelirse karşıt emirleri dinlemeden sizi uçağa alacağız. Karşıt emirler mi? Evet, 3 kez oldu. O sırada elindeki telsiz yanı sönüyordu. Telsizi kulağına götürdüğünü, tartıştığını, polislere yöneldiğini, tekrar tartıştığını, sonra yanımıza geldiğini gördüm. Elimizdeki biniş kartlarına yapıştığı gibi bize, ''Çabuk olun, hadi!'' dedi. Bizi çekmesiyle uçağa tırmanmamız bir oldu. Uçağın kapısı kapanırken, ''Başardık Aleko!'' diyebildim. ''Belki'' yanıtını verdin. ''Neden belki?'' ''Çünkü daha motorlar çalışmadı. Evet, gerçekten motorlar henüz çalıştırılmamıştı. Çalıştırılmıyordu da. Neden acaba? Bekleyiş içinde zaman sarkıcı bir oraya bir buraya gidip geliyordu. Aradan 10-15 dakika geçti, yarım saat oldu, yolcular huzursuzlanıyorlardı. Pencereden baktığımızda iki polisin bizi çarçabuk uçağa soktuğu görevliyle tartıştıklarını gördük. Elini tuttum, ter içindeydi. Yüzünden kocaman ter taneleri damlıyordu. Konuşamıyordun bile. Göreceksin, şimdi kalkacak. Öyle mi? İndiremezler, skandal olur. Öyle mi? Birden uçağın motorları kükrer gibi dönmeye başladı. Pistten havalandığımız zaman Atina yalnızca haritada bir yerde artık. Bitkinlikten koltuğa yığılıp uykuya daldın. Gözlerini açtığın zaman hostesin getirdiği şampanya bardağını kaldırdın. Bir bilet kazandım, ölüm bileti. Hala yolculuktayım. Yolculuğun sonu geldi sanmıştım, yanılmışım. Şiire benziyor söylediklerin. Evet, Boyatis'te yazmıştım. 2 yıl önce, idam cezasını yerine getirmekten vazgeçildiği anda. Bölüm 8. Ozan ya da kahraman olmaya mahkum bir insanın trajedisi, onu kaderinden çekip almaya, üstlendiği görevinden uzaklaştırmaya çabalayanların anlayışsızlığı oranında büyüktür. O insanı seven, onu ölüme armağan etmeye yanaşmaz herhalde. Ömrünü birazcık olsun uzatabilmek amacıyla elinden geleni ardına koymaz. Bu anlamda seni benim kadar az anlayan, benden çok kaderinden ve rolünden uzaklaştırmaya uğraşan olmamıştır. Sen bunu Roma'da kalmak üzere seçtiğim otel dairesine girdiğimizde hemen anladın. Anladığını gizlemek için çaba da harcamadın. Otel dairesine girdin, ayırtılan 3 odayı, Via Veneto sokağına bakan balkonu, güzel halıları, kristal avizeleri dikkatlice inceledikten sonra masanın önüne dikildin. Masanın üzerine bir vazo çiçek, bir sepet meyve ve içinde buzlu bir şarap şişesi bulunan güzel bir kova vardı. ''Çiçekler senin için mi, benim için mi?'' diye sordun. ''Senin için.'' ''Meyveler senin için mi, benim için mi?'' ''Senin için.'' ''Şarap senin için mi, benim için mi?'' ''Senin için.'' ''Hepsi senin için Aleko.'' ''Hımm, anlıyorum.'' Uzun bir sessizlik izledi, yoğun bir sessizlik ve o sessizlik içinde oturdun, piponu doldurdun, yaktın, sonunda hüzün dolu bir sesle şunu anlattın. Boyatis hapishanesinde bir gece bir düş gördüm. Bu otele benzer bir yerde kalıyordum. Hayır, benzer değildi, aynen böyleydi. Halılar aynı, möbleler aynı, avizeler aynı, balkon bile aynıydı. Çiçek vazosu, meyve sepeti, şarap şişesi de böyleydi. Bana bunları sunan kadın da, senin için, hepsi senin için Aleko, diyordu. Oysa ben kendimi mutlu hissetmiyordum. İlk anda mutlu olmayışımın nedenlerini kestirememiştim. Otel güzeldi, hoşuma da gitmişti. Mutlu değildim, çünkü ellerime kelepçe takılmıştı. Hayret, uyumadan önce Zakarakis kelepçe takmamıştı. Düşümde ise kelepçeliydim ve bileklerimi acıtıyordu. O denli acıtıyordu ki şarap şişesinin mantarını açamıyordum. Bir ara şişe yere düştü ve tuzla buz oldu. Bunun üzerine otelden, ''Burası hiçbir boka yaramaz, hiçbir boka!'' diye bağırarak kaçtım. Başkalarına benzemeyen bir insanın trajedisi, ona yabancı bir kişiliğin yakıştırılmasından da doğabilir. Bunun sonucu olarak onu kahreden öneriler, eleştiriler karşısında kalır. Gerçek kişiliğinden habersiz olarak onu klişeleşmiş yakıştırmalarla rahatsız ederler. Bu açıdan, Roma'ya geldiğin andan itibaren seni öpücüklerle, kucaklamalarla, aramıza hoş geldin sözleriyle rahatsız edenler az değildi. Senin duruşman sırasında biri protesto yürüyüşü ya da bir toplantı düzenleyenler şimdi sana borcunu böyle ödetiyorlardı. Seni gerçekten sevenler pek azdı aralarında. Klişeleşmiş formüller gözlüğüyle bakıyorlardı sana. Öğütler veriyorlar, sabık kahramana Özverilere bir son vermelisin artık. Bu da hayat mı? Dinlenmelisin. Bir tatile çıkmalısın. Ye, iç, eğlen. Yarın gece bir ziyafet düzenleyelim. Sabık suikast eylemcisini uyarıyorlardı. Kimle konuştuğuna dikkat et. Yanıltıcı gruplarla temasa geçme. Gelecek kez mayın kullanma. Ağır oluyor. Filistinlilerin kullandığı hafif plastikten kullan daha iyi. Bu arada devrimciye eleştiriler de yöneltiliyordu. Bu ne şık kravat böyle? Ne şık gömlek öyle? İyisin, iyisin. Neden o otelde kalıyorsun? O otelde Kissinger, Şah falan kalıyor. Emekçi sınıflar ne derler? Halk ne düşünür senin hakkında? Orayı terk et, bizim fakirhaneye gel. Koridora bir divan açar, bir yatak sereriz, hepsi o kadar. Sorular da eksik değildi. Lidere yöneltilen başta sorular şunlardı. Kitleler karşısındaki görünüşün ne olacak? İdeolojik tutumunu ortaya koyman gerek. Diktatörlüğe karşı savaşın vermek, özgürlük sorununu işlemek yeterli değil. Neden bir basın toplantısı düzenlemiyorsun? Neden bir kitap yazmıyorsun? Birden kontrolünü yitirdin. Yarın Atina'ya gidiyorum, kaçacağım buradan diye hıçkırıklarla ağlıyordum. Yalnız kalmış bir insanın trajedisi, bir düş olarak gördüğü politika sanatından ayrılıp, siyasetin bir meslek ya dinsel bir meslek olarak kabul edildiği dünyaya girmesiyle başlar. Bunu bir yıl sonra ülkene dönüşünde tam olarak anlayacaktın. Ancak İtalya bunu anlaman için bir ön hazırlık yeri oldu senin için. Benim tarafımdan ellerini kelepçelenmiş hissetmenin ve başkalarının çatlak seslerini duymanın yarattığı şokun ardından, Junta'ya karşı direnişi sürdürmek için yardım sağlamaya yöneldin. Umut beslediğin partilerin liderleriyle temas etmeye çalıştın. Sosyalistler, komünistler, cumhuriyetçiler, solcu katolikler. Bütün bu temas çabaları ancak 3 yaşlının seni dinlemeye razı olmasıyla sonuçlandı. Bunlardan biri İtalya'nın kuzeyinde direnişi örgütleyen Ferruccio Parri idi. Onunla konuşmak sana iyi geldi. Yarın Atina'ya dönüyorum saplantısından vazgeçmene yardım etti. Aferin oğlum. Yunanistan'ı terk etmekle çok iyi ettin. Sana yardım etmeliyiz. İtalya'da yalnız olmadığını bilmelisin. O zamanlar Millet Meclisi Başkanı olan Sandro Pertini ile konuşman da iyi oldu. Ömrünün sonuna dek sürecek iyi ilişkiler kurulmuştu aranızda. Silahlı direnişe geçmen için yardımcı oluruz. Ben de öyle yapmıştım. Silahlı direnişten başka çıkar yol yok. Bu temaslar seni cesaretlendirmiş, yüreğin iyice kabarmıştı. Ne var ki, 3. yaşlı ile Pietro Nenni ile buluşman seni düş kırıklığına uğrattı. Ve iş dünyanın kıyılarına ölü balıklar vurdu. Karşılaştığınızda seni kucaklayıp öptü, duygulandı. Fakat az sonra koltuğuna yaslanarak, kalın camlı gözlüklerinin ardından, mikroskopta ilginç bir yaratık inceleyen bilim adamı soğukkanlılığıyla seni gözlemeye başladı. Senden çok, Papadopoulos rejiminin ne kadar süreceği ve Ioannidis ve Papadopoulos'un neler yapabileceği konusuyla ilgilendi. Yalnızca silahlı direnişle Junta'ya karşı konabilir dediğinde, silahlı direniş mi diye donuk bir sesle yineledi. Silahlı direnişin örgütlenemeyeceğini biliyor ama bunu sana açıklamakta da yarar görmüyordu. Nenni bana dönerek şöyle dedi. Bana İspanya İç Savaşı'ndaki Fernando de Rosa'yı anımsatıyor bu genç. De Rosa, sosyalist olmaktan çok anarşisti, Aleko gibi. Anarşist mi? Diye sordun. Neyse, bunları daha sonra konuşuruz diyerek ayağa kalktı Nenni. Şimdi artık sürgünde bol vaktin olduğuna göre sık sık görüşürüz. Biliyor musun, ben de 13 yıl sürgünde kaldım. Paris'te ve Fransa'nın güneyinde, Auvergne'de sürgündeydim. İlk kez senin hakkında biri sürgün sözcüğünü kullanmıştı. Bu sözcük senin İtalya'da bulunuşunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Senin bundan daha çok nefret ettiğin bir sözcük yoktu. Yavaşça gözlerinin içine bakmaya çalıştın. Üzüntü perdesinin ardına gizlenmişler. Roma'ya dönünceye dek uyukladın. Ya da uyukluyormuş gibi yapmıştın. Çünkü otomobilden inip otele girer girmez, nerede benim dönüş biletim diye aramaya koyuldun. Bileti bulamayınca bana çatıp, sen kaybettin, bileti sen çaldın diye suçladın. Ben senin hiçbir şeyini çalmadım. Bileti kaybettinse hava yoluna telefon eder, suretini çıkarttırsın. Seni sürgünde tutan ben değilim. İstediğin an gidebilirsin. Sonra kızarak odamı kilitleyip yattım. Sabah kalktığımda yatağa girmediğini ve oracıkta elbiselerinle büzülüp kaldığını gördüm. Sürgündeki bir insan işte böyle uyur diyordun. Pişman olduğum belliydi. Aldırmamış göründüm. İtalya eyaletlerinden Toskana'ya güz mevsiminde doyum olmaz. Eğer kendini yorgun hissediyor da dinlenerek benliğine kavuşmak istiyorsan Toskana'ya gidelim dedim. Razı oldun. Bar sırtlarındaki eski ev hiçbir zaman böyle güzel olmamıştı. Bakır ve kızıl renkli yapraklı ağaçlar arasındaki evi sonbahar ateşe vermiş gibiydi. Bu renklerden çıkan alev penceremize kadar uzanıyordu. Güller de sanki ilk yaz mevsimindeymişler gibi açmışlardı. Sen bu güzelliklere karşı ilgisiz, şöyle bir göz attıktan sonra içeriye çekilmiştin. Bağa dalıp birkaç salkım üzüm alma isteğini bile duymamıştın. Yalnızca bir kez evin kapısından 30 metre kadar uzaklaşmayı göze almıştın. Daha uzağa adım attığın olmadı. Kapalı pancular ardında uyuklamayı tercih ediyordun. Uyuklamadığın zaman da evin içinde volta atıyordun. 3 ileri, 3 geri. Tıpkı hapishanede yaptığın gibi. Aleko, böyle yaşamanın hapishanedekinden farkı ne? Artık seni kızdıramıyordum bile. Eski kızgınlıkların geçmişti. Belleğinin diplerinden avlayıp çıkardığın şiirler de beni endişelendiriyordu. Çoğu ölüme ilişkin şeylerdir. Zihninde ölüleri canlandırdığın zaman, onların da bir zamanlar yaşamış olduklarını aklından çıkarma. Düş ve umutla dolu olarak, şimdi dirilerin yaptıkları gibi. Geçtiğin yoldan onlar da geçmişler. Ve geçerlerken mezarı akıllarına getirmemişlerdi. Ya da şunu söylüyordun, her şey ölü. Kıpırdıyor gördüklerini, canlı sanma sakın. Rüzgar çöpleri sürüklüyor, kımıldatıyor, yalnızca kımıldatıyor. Yaşatmıyor, kımıldıyor gördüğün her şey, ölmüş bulunuyor. Ya hiç bıkıp usanmadan dinlediğin o hüzün dolu şarkı? Dudağını büzüp dinlediğin o şarkıda ne var diye sorduğumda, yaşam çok kısa, çok kısa sevgilim diyor, yanıtını veriyordun. Biz Toskana'ya geldiğimiz hafta Atina'da gösteriler yapılıyordu. Binlerce gösterici kahrolsun diktatörler, kahrolsun Papadopoulos sloganlarıyla caddelerde ve alanlarda olaylar yaratmıştı. Polisle çatışmalar çok şiddetli olmuş, taş ve molotof kokteyli kullanılmıştı. Polis ateş açmış ve 20'ye yakın gösterici yaralanmış, bir o kadarı daha tutuklanmıştı. Yeni tutuklamalar ve duruşmalar olacağı benziyordu. Bu sırada göstericilerin senin adını sonunda kullandıklarını ve korkmadan bağırdıklarını da öğrenmiştin. Peki öyleyse neden kendini meçhulden gelen seslermiş gibi kuşların sislerine kaptırıyor ve karanlık yalnızlığa giriyordun? Ve sadece benimle sevişmek ya da yaşamın çok kısa olduğunu anımsatmak için bu yalnızlıktan çıkıyordun? İşte o sıralarda Niko adında biri çıka geldi. Politeknikteki ilk yıllarında siyasete aşık olduğun dönemde Niko, kişiliğinin etkisi altında kalarak Sosyalist Gençlik Önü'nde sana bazı görevler tevdi etmişti. Suikast hazırladığın günlerde sana büyük umutlar bağlamıştı. Niko en çok güvendiğim biridir. Çünkü beni en iyi tanıyandır derdin. Zürih'te yaşadığı için üzgündün. Onun gelmesiyle senin inziva yaşamın da sona erivermişti. Arkasına gizlendiğin yalnızlık ve sessizlik duvarlarını yıkmıştın. Birden tarlalarda, kırlarda dolaşmaya, güneşi yeniden sevmeye başladın. Ağzından sözcükler sel gibi akıyordu. Neler konuştuğunuzu sorduğumda Niko birden patladı. Çılgınlık canım, tam anlamıyla çılgınlık. Ülkeye gizlice girişler, kışlalara saldırılar, silahlı direniş. Tek başına yapacakmış. Burada kimsenin kendini dinlemediğini, kimsenin ona yardımcı olmadığını, yalnızca üç ihtiyarın dinlediğini, bu nedenle de her şeyi tek başına yapacağını söylüyor. Bu uğurda ölürse ölürmüş. Fakat ne ayrıntılı planlar, kesin tasarımlar. İyi ama bunları ne zaman tasarladı? Nerede kurdu bunları? Nerede mi? Bu evde, şu günlerde siz onu uyukluyor ve hiçbir şeyle ilgilenmiyor sandığınız anlarda. O ise çılgınlıklarını bir matematikçi gibi planlıyordu. Onun çalışma yöntemi budur. Hep böyle olmuştur. Ben onun ölümü düşündüğünü sanıyordum. Hep ölümden söz ediyordu. Pek doğal. O planlardan her biri insanın ardında bir parti, bir örgüt olmadan yapılırsa intihardan başka bir şey değildir. O bunu biliyor. Şu anda Yunanistan'a girmesi bile bir intihar sayılır. Onu olayların sorumlusu sayıyorlar ve bir köpek gibi öldürürler yakalasalar. Şu anda Yunanistan'a dönmek mi dediniz? Evet, aklına koymuş dönecekmiş. 17 Kasım günü. Ölüm cezasına mahkum edilişinin yıl dönümünde. Bana haber bile vermiyor. Pek doğal değil mi? Ne yapmalıyım? Onu bir düşünceden vazgeçirebilmenin yolu, aklına başka bir düşünce sokabilmektir. 13. ayrımın sonu, sayfa 189.